Ayrım 20.
Kurallara karşı çıkmış bir tutsak çölün ortasına elleri bağlı bir halde bırakılıyordu. Adam cehennem ateşi gibi susuzluktan kıvranıyordu. Adamın önce surat derisi soyuldu, ardından dudakları patladı. Birkaç gün içinde gözlerine dolan kızgın kumlar nedeniyle görme yeteneğini kaybetti. 3-4 gün dolmadan cansız bedeni çöl rüzgarlarının savurduğu kumların altında kayboldu. Bu yüzden burada soğukta beklemek daha iyidir. İnsan en fazla bir süre sonra dondurulmuş balık gibi kas katı kesilip ölür. Bu sırada bir başka astsubay yanlarına geldi. Abuzer'le çeneyi yarıştıran astsubay cebinden sigara paketini çıkartıp arkadaşını uzattı ve "yak bakalım bir Amerikan sigarası" dedi. Öteki astsubay acele işinin olduğunu söyleyip sigarayı kabul etmedi ve hızlı adımlarla yürüyüp gitti. Abuzer'le konuşan astsubay sigarasını yakarken onun arkasından bakıp "hayret" diye söyleniyordu. "Bunun ilk kez bir avanta sigarayı reddettiğini görüyorum. Oysa kendisi bir gün bile yanında paket taşımadan hepimizden fazla sigara içerdi. Hayret, nasıl oldu da bunu reddetti?" "Boşuna takma kafana," dedi Abuzer astsubaya. "Onun bana büyük saygısı vardır. Bu yüzden yanımda sigara içmez." Astsuban şaşkın şaşkın Abuzer'e baktı ve kafasını iki yana salladı. "İyi ki bu sözleri onun yanında söylemedin," dedi. "O bana benzemez. Adamın derisini yüzer." Abuzer merakla astsubaya baktı ve daha önce mezbahada mı çalışıyormuş diye sordu. Astsuban hiçbir şey söylemeden ters ters Abuzer'e baktı ve arkasını dönüp uzaklaştı. Kuru ayaz tüm şiddetiyle sürüyordu. Arada bir esen soğuk rüzgar tutukluların yüzlerini soğuk diliyle yalıyor, kulaklarını donduruyordu. Zincir de bileklerine gömülmüş buz kesmişti. Siyasi tutuklular üşümemek için yerlerinde kıpırdadıklarında zincirler şangırdıyor, bileklerini biraz daha acıtıyordu. Abuzer soğuğu iyiden iyi içinde hissediyordu. Kendinden zayıf vücutlu tutukluların soğuktan nasıl titrediklerini görüyordu. "Beyler," diye bağırdı. "Böyle hareketsiz durursak az sonra buz adam rolü oynamaya başlayacağız. Böyle bir rolü oynamak çevremizde dolanan bir sürü artist varken bize düşmez. En iyisi ısınmak için kollarımızdaki zincirleri fazla oynatmadan ayaklarımızı hep beraber yere vuralım." Bu sözlerin ardından ayaklarını sırayla yere vurdu. Diğer tutuklular da onu takip etti. Az sonra bahçe bir tabur asker uygun adımda yürüyormuşçasına çınlıyordu. Ayak sesleri bahçeyi doldururken tutuklulardan bir isyan marşı başladı. Şimdi sesler bahçenin duvarlarında yankılanıyor, cezaevinin içine kadar ulaşıyordu. Çok geçmeden koğuş pencerelerinden de marşlar yükseldi. Tüm cezaevi aynı ağızdan marşı haykırıyordu. Komutan odasında önündeki raporları inceliyordu. Birden patlayan marş sesleri irkildi. Hızla koridora fırladı. Önüne ilk çıkan askere telaşıyla "isyan mı başlattılar?" diye heyecanla sordu. "Ben de bilmiyorum," dedi gardiyan. Komutan "Allah belanı versin" deyip kendisine bilgi verecek birini bulmak için koridorda koşturdu. Cezaevinde büyük bir karışıklık yaşanıyordu. Sağda solda düdükler ötüyor, askerler, subaylar telaşıyla görev yerlerine koşuşturuyordu. Gardiyanlar karacoplarla mahkemeye götürülmek için bekleyenlere saldırıyorlardı. Duvarların üzeri silahlı gardiyanlarla kuşatılıyordu. Koridorda rast geldiği bir subay komutana olayın gelişimini anlattı ve olayın mahkemeye götürülecek tutuklular ama esas olarak da Abuzer tarafından başlatıldığını söyledi. Komutan koşar adımlarla mahkemeye götürülecek tutukluların toplandığı bahçeye geldi. Kapıya dikilip öfkeyle dayak yiyen tutukluları seyretti. Coplar tutukluların üzerine iniyor, cop sesleriyle zincir sesleri birbirine karışıyordu. Bir yandan korunmasız durumdaki bedenlerine inen coplar, öte yandan her kıpırdanışlarında biraz daha bileklerine gömülen zincirlerin acısı tutuklulara güç anlar yaşatıyordu. Buna rağmen marşlar dinmiyordu. Cezaevi içerisinden yükselen marşlar ve sloganlar daha da gürleşmişti ve koğuş kapıları yıkılırcasına dövülüyordu. Komutan cezaevi içerisindeki isyan marşlarının ve sloganların giderek yükseldiğini fark etti. Dayağın sona erdirilmesi için emir verdi. Yerdeki tutuklular kısa bir sürede ayağa kalktılar ve komutanın gözlerinin içine diktikleri nefret dolu bakışlarla marşlarını sürdürdüler. Mahkeme sırasını beklerken Abuzer yanındakilere "oh be" diyordu, "ne güzel ısındık ama." O gün Abuzer'in eline sıkı yönetim savcılığının hazırladığı iddianameyi tutuşturup mahkemenin bir ay sonra yapılacağı bildirildi. Abuzer koğuşa geri döndüğünde elindeki iddianameyi Mehmet Ali'ye gösterip bir iddianameyi hazırlayamadıklarına kızarak "kim bilir neler yapmışımdır diye düşünüyordum" dedi. "Oysa düşündüğüm kadar önemli bir şey yapmamışım. Sadece bu devleti devirip yerine başka bir devlet kurmaya kalkışmışım." Mehmet Ali Abuzer'in elinde salladığı iddianameyi aldı, beraber incelemeye başladılar. İddianamede Abu Zer'in uluslararası bir terörist olup özel kamplarda eğitilerek ülkede mevcudiyetini sürdüren tüm sol grupları birleştirmek amacıyla gizli yollardan ülkeye giriş yaptığı, daha sonra gizli örgüt temsilcileriyle ilişkiler içerisine girip her türlü silah, mermi, mühimmat, para gibi ihtiyaçlarını sağlayıp mevcut anayasal düzeni zor kullanarak yıkmaya ve yerine proletarya diktatörlüğünü kurmaya kalkıştığını, son olarak adam kaçırmak, banka soymak, seri cinayetler işlemek, Boğaz Köprüsü'nü havaya uçurmak ve nihayetinde de devleti devirmek için geldiği sanıldığı İstanbul'da bu amaçlarına uygun çalışmalar içerisindeyken, ancak bu kirli emellerine ulaşamadan emniyet güçlerinin insanüstü fedakarlıkla gerçekleştirdiği operasyonda sanığın karşı koymasına ve kaçmaya çalışmasına rağmen zor da olsa suçüstü yakalandığı anlatılıyordu. Her ne kadar sanık emniyet müdürlüğünde kaldığı 3 aylık gözaltı süresi zarfında ifade vermeyi reddetmişse de bunu da örgütün emirleri doğrultusunda yaptığı, daha sonra tutuklanıp gönderildiği askeri cezaevinde de her türlü kurala ve uygulamaya karşı çıkarak ve çevresini de bu yönde eğitip kışkırtarak kendisinin gizli lider olduğu şeklindeki tahminleri hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde doğruladığı anlaşılmıştır. Her ne kadar kendisi hakkında bugüne kadar herhangi bir delil ve suç unsuru ele geçirilmediyse de bu bile bu şahsın ne kadar kurnaz ve iyi eğitilmiş bir lider olduğunu ispatlamaktadır. Bu yüzden de başkaca bir kanıt aramaya gerek yoktur. Sıkı yönetim savcılığı bu iddianamenin altına sanığın ceza kanununda siyasi suçlarla ilgili ne kadar ceza varsa hepsiyle ayrı ayrı cezalandırılması istemini eklemişti. Mehmet Ali okumayı bitirdiği iddianameyi yeniden Abu Zer'e verdi. Hakkında idamdan müebbet hapse kadar ne kadar ceza varsa hepsiyle ayrı ayrı cezalandırılman isteniyor dedi. Abu Zer Mehmet Ali'nin uzattığı iddianameyi cebine yerleştirirken kapının gözetleme deliğinden bir çift kuşkulu göz onu izliyordu. Bu gözlerin sahibi Abu Zer'in bulunduğu koğuştaki tutukluları ama en başta da Abu Zer ve Mehmet Ali'yi izlemekle görevlendirilen gardiyanların ekip başıydı. Yaptığı görev terhisi olmadan önce fare suretin görevinin aynısıydı. Oldukça iri yarı bir vücuda sahipti ve bu iri vücudunun yanında uzun kolları sallanıyordu. Konuşurken kelimeleri ağzının içinde yuvarlayarak boğuk bir sesle konuşuyor ve ağzından uzun menzilli tükürükler fırlıyordu. Abu Zer'in bütün ısrarlarına rağmen tıpkı diğerlerinin yaptığı gibi adını ve memleketini söylemiyordu. O zaman sana bir isim gerekli demişti Abu Zer ona. Kulağının içindeki, alnının kenarlarındaki ve ellerinin üstündeki kıllardan ötürü kıllı demeyi uygun görmüştü. Senin askerlik çağın bir ayrı geçmişe benziyor demişti bir gün Abu Zer ona. Baban seni nüfusa kaydettirmeyi sen doğduktan 6-7 yıl sonra akıl etti galiba. Keşke biraz daha bekleseydin de çocuğunla birlikte gelirdiniz askere. Kıllı Abu Zer'in bu sözlerine heş diye karşılık veriyordu. Benimle fazla konuşman yasak. Kıllı Abu Zer'in Mehmet Ali'den aldığı kağıdı cebine yerleştirdiğini görünce hemen komutanın kendilerine ücret karşılığında dağıttığı küçük not defterini çıkartıp saat 16.42. Abu Zer Mehmet Ali'den gizlice aldığı kağıdı dörde katlayarak cebine koydu. Daha sonra tuvaletlerin bölümüne geçti. Burada tam 4 dakika 13 saniye kaldı ve saat tam 16.47, 13'te koğuşa geri döndü diye yazdı. Abu Zer kapıdaki delikten bir çift gözün kendilerini izlediğini fark etmişti ama ellerini kurulayıp kapının yanına dönünceye kadar kızı ortadan kaybolmuştu. 10 dakika sonra başlarında komutanları bulunduğu halde subay ve gardiyanlar koğuşa doluştular. Kıllı doğruca Abu Zer'e koşarak onu kollarından yakaladı ve diğer gardiyanların da yardımıyla Abu Zer'in üstünü sıkı bir aramadan geçirdi. Bu arada 4 gardiyan da tuvaletlerin bulunduğu kısmı arıyorlardı. Kıllı Abu Zer'in cebine soktuğu kağıdı buldu ve zafer kazanmış kahraman edasıyla kağıdı elinde sallayarak koşar adımlarla komutana götürdü. Komutan merakla açtığı kağıdı okumaya başlayınca suratındaki umut ışıkları bir bir söndü. Okumayı yarım bırakıp kağıdı Abu Zer'e geri uzatırken yüzünde tüm hayalleri yıkılmış bir insanın ifadesi vardı. Abu Zer kağıdı tekrar cebine yerleştirirken komutana bu kağıdı okuyabilmek için koca bir orduyu toplayıp buraya kadar gelmenize gerek yoktu dedi. İsteseydiniz bu iddianameyi ben de size getirebilirdim. Komutan Abu Zer'in bu sözlerine cevap vermedi. Kıllıyı önüne katarak koğuştan çıktı. Akşam yemekten sonra kıllının kafası yeniden delikte gözüktü. Abu Zer bu sırada tuvalette bulunuyordu. Tuvaletten çıkınca elini, yüzünü, ayaklarını sabunla yıkadı ve dişlerini fırçaladı. Kıllı Abu Zer'i ortalıkta göremeyince meraklandı ve koğuştakilere seslenerek Abu Zer'in nerede olduğunu sordu. Bu esnada Abu Zer koğuşa geri dönüyordu ve Kıllı'nın sözlerini duymuştu. Kapının deliğine doğru yaklaşarak, "Buyur dostum," dedi, "beni mi soruyorsun?" Kıllı Abu Zer'i görünce rahatlamıştı. Abu Zer'e sadece bakmakla yetindi, cevap vermedi. Abu Zer ona yaklaştı. İyi ki bu kez Abu Zer buhar olup uçtu diyerek komutanına koşmadın dedi. Böyle konularda daha dikkatli davranmalı ve ortalığı velveleye vermeden önce iyice araştırmalısın. Kıllı kalın kara kaşlarını çatarak Abu Zer'e baktı. Yüzünde biraz da mahcubiyetin izleri dolanıyordu. Haberi benim verdiğimi nereden çıkartıyorsun dedi ses tonunu sertleştirerek. Sen vermediysen babaannen mi verdi dedi Abu Zer. Benim iddianameyi okurken senin delikten bizi gözetlediğini görmediğimi mi sanıyorsun? Senin benim tuvaletten çıkar çıkmaz uzaklaştığını da fark ettim ve muştulu haberi bir an önce iletmek için komutana koştuğunu da anladım. O an aklıma cebimdeki iddianameyi çıkartıp üzerine işte kılının gördüğü kağıt budur diye bir yazı yazmak geldi. Ama senin komutanın önünde düşeceğin durumu daha da kötüleştirmemek için bundan vazgeçtim. Bundan sonra komutanına koşturmadan önce bana danışmayı ihmal etme. Gardiyanın yüzü kızardı. Bir şeyler söylemek istiyor ama söyleyecek bir şey bulamıyordu. Dişlerini öfkeyle birbirine vurdurarak, benim elime yetki verseler önce senin derini yüzerim dedi. Abu Zer, Allah Allah diyerek başını iki yana salladı ve koğuştakilere dönerek, bunların hepsi daha önce mezbahada çalışmışlar galiba dedi. Gelen giden benim derimin peşinde. Aslında çok özellikli bir derimin olduğunu da söyleyemeyeceğim ama nedense bunlar taktılar kafayı. Abu Zer yeniden kıllıya döndü. Son günlerde biraz fazlaca kızıl derili filmleri seyrediyorsun galiba dedi. Biraz da başka tür filmler seyretsen iyi olacak. Çünkü böyle gidersen pek yakında kendini oturan ayı sanıp kafana tüy takıp dolaşmaya da başlarsın sen. Kıllı deli hızla sürgüleyerek uzaklaştı. Ertesi gün koğuşa yeni bir mahkum getirildi. Bu Mehmet Ali'nin yakın arkadaşlarından birisiydi ve bir başka koğuştan buraya gönderilmişti. Bizim koğuşu fazlaca tehlikeli bulduklarından dağıttılar diyordu yeni gelen. Her birimizi ayrı koğuşlara verdiler. Her gün gardiyanlarla aramızda bir olay çıkıyordu. Gardiyanlar koğuşa girmeye çekiniyorlar, her gün birkaçımızı hücreye tıkıyorlardı. Ama bizleri yıldıramamışlardı. Şimdi de böyle bir yöntem denemeye kalkıştılar. 30 yaşlarında kısa kıvırcık siyah saçlı birisiydi yeni gelen. Kestane rengindeki gözlerinin üzerinde siyah tel çerçeveli gözlükleri vardı. İsminin Gökhan olduğunu söylemişti. Mehmet Ali onu Abu Zer'le tanıştırınca dikkatle Abu Zer'e baktı ve ismini çok duydum dedi. Seninle birlikte aynı koğuşta kalmak benim için çok iyi bir olay. Gökhan'ın koğuşa gelmesiyle beraber Mehmet Ali biraz daha canlandı. Sık sık pencere yanına oturup kafa kafaya vererek uzun uzun konuşuyorlar, zaman zaman da yalnız iki kişinin duyabileceği alçak sesle tartışıyorlardı. Bu arada günler de geçmiş, Abu Zer'in mahkeme günü gelip çatmıştı. Mahkeme sabahı yine aynı olaylar yaşandı. Yine tutuklular sabahın köründe bahçeye çıkartılıp birbirlerine zincirlenerek saatler boyu orada bekletildiler. Yeniden marşlar söylendi ve tutuklular vahşice dövüldüler. Abu Zer mahkeme salonuna yanında 8 askerin gözetiminde girdiğinde mahkeme üyeleri gözlüklerinin üzerinden bakarak Abu Zer'i uzun uzun süzdüler. Abu Zer ellerindeki kelepçeler çözülüp sanık bölümüne geçince mahkeme üyelerini başıyla selamladı ve hepinize saygıyla selamlarım dedi ve mahkeme heyetinin cevabını beklemeden konuşmasını sürdürdü. Bunca yıl ziyaretinize gelemeyip beklettiğim için özür dilerim ama bazen insan elinde olmayan nedenler yüzünden ilişkilerini aksatabiliyor. Mahkeme üyeleri dikkatle bakmaya devam ediyorlardı. Abu Zer sanıklara ait en öndeki sandalyelerden birine otururken rica ederim beyler dedi. Benim varlığımdan rahatsız olmayın ve işinize devam edin. Hatta canınız isterse birer sigara bile içebilirsiniz. Duman beni rahatsız etmez. Mahkeme üyeleri birbirlerine bakıştılar. Başkan dikkatle Abu Zer'in yüzünü inceledi. Ancak bir sonuca varamadı. Kimlik tespitinin ardından askeri savcı iddianameyi okudu ve Abu Zer'in ömür boyu hapse mahkum edilmesini talep etti. Savcı iddianameyi okurken Abu Zer yüzünde gülücüklerle savcıya ve mahkeme üyelerine bakıyor, mutlu bir insanın rahatlığıyla hakkında istenen cezayı dinliyordu. Mahkeme başkanı hakim, savcının iddianamesini okuyup tamamlamasından sonra Abu Zer'e birkaç soru sordu. Bak dedi, burada kimliğinin sahte, asıl isminin başka olduğu söyleniyor. Ne diyorsun? Abu Zer ayağa kalktı, yüzünde mutlu bir insanın ifadesiyle başkana baktı. Bu konuda yıllar önce emniyet müdürlüğünde de çok büyük ısrarlarla karşılaştım. Kendileri çok büyük ricalarda bulunarak benden ismimi değiştirmemi istediler. Ama bildiğiniz gibi isimler ana baba yadigarıdır. Bunu kendilerine uzun uzun anlattım. Ve eğer pantolonumu veya gömleğimi değiştirmemi isterlerse bunu seve seve yapabileceğimi, ancak rahmetli anamın ve babamın koydukları ismi değiştirmeyeceğimi söyledim. Mahkeme başkanı hakim gözlüklerinin üzerinden sürekli Abu Zer'e bakıyordu. Bu sırada savcının oturduğu koltuktan hafif bir horlama sesi yükseldi. Başkanın yanında oturan mahkeme üyesi uzanarak savcıyı dürttü. Savcı gözlerini açtı. Şaşkın şaşkın etrafına bakınarak hayrola dedi. Duruşma bitti mi? Mahkeme üyesi savcıya duruşmanın sürdüğünü, ancak kendisinin horladığını, bunun da mahkemenin ahengini bozduğunu söyledi. Mahkeme başkanı bu kez Abu Zer'e hakkındaki suçlamalara karşı bir diyeceğinin olup olmadığını sordu. Tam Abu Zer konuşmak için ayağa kalkmak üzereydi ki, mahkeme salonuna giren bir görevli başkanın kulağına eğilerek hanımının telefonda kendisini beklediğini bildirdi. Başkan yanındaki üyelere, izninizle şimdi dönerim diyerek ayağa kalktı. Abu Zer oturduğu sanık sandalyesinden yüzünü hiç değiştirmediği tebessümüyle konuşmaları dinliyordu. Başkanın izin isteyip ayağa kalktığını görünce başkanı, lütfen işinize bakın dedi. Eğer işiniz önemliyse acele etmeyin. Benim bugün önemli bir işim yok. Burada sizi beklerim. Başkan ve üyeler sert sert Abu Zer'e baktılar. Başkan salondan çıkınca iki üye aralarında hızla yükselen araba fiyatlarını konuşmaya giriştiler. Savcı ise yeniden horlamaya başladı. Abu Zer başkanın gitmesi üzerine yanında ayakta dikilen muhafızlara dönerek, beyler dedi, oturmanıza izin veriyorum ve bunu bana karşı yapılmış bir saygısızlık saymayacağım. Mahkeme başkanı telefonda karısıyla hararetli bir konuşma sürdürüyordu. Karısı kedisinin aniden rahatsızlandığını, derhal bir veterinere götürülmesi gerektiğini söylüyordu. Başkan da şu anda bir duruşmada bulunduğunu, hemen gelmesinin imkansızlığını anlatıyordu. Başkanın bu sözlerine karşın karısı hiddetlenerek bir komünistin duruşmasının kedisinin rahatsızlığından asla önemli olamayacağını söyledi ve sonunda kedinin rahatsızlığının bir komünistin yaşamından daha büyük önem taşıdığına karar verildi. Başkan mahkeme salonuna dönerek üyelere durumu anlattı. Diğerleri de başkana hak verdiler. Başkan Abu Zer'e dosyada bulunması gereken bir takım evrakların eksikliği nedeniyle duruşmanın bir ay sonraya bırakıldığını açıkladı. Abu Zer ellerine kelepçe takılırken salondan çıkmaya hazırlanan mahkeme üyelerine ''Bu hiçbir şeye benzemedi.'' diyordu. ''İki laf bile edemedik.'' Abu Zer dışarı çıkartılırken savcının horultusu salonu kaplamıştı. Mahkeme dönüşü koridorda komutanla karşılaştı. Komutan o sırada gardiyan odasının kapısına kulağını dayamış, gizlice içerideki konuşmaları dinliyordu. Abu Zer'in getirildiğini görece toparlandı ve Abu Zer'e mahkemesinin nasıl geçtiğini sordu. Pek önemli bir şey yoktu dedi Abu Zer. Savcı benim ömür boyu hapiste cezalandırılmamı istedi. Ancak bana bu kadar bir ceza vereceklerini sanmıyorum. Verseler en çok müebbet hapis cezası verebilirler. Ama buna da şükretmek lazım. Elimde bir tek günlük gazete taşıdığım için bu kadar ceza vermeye kalkıştıklarına göre ya elimde iki farklı günlük gazete ve bunların yanında bir de haftalık mizah dergisi olsaydı ne gibi bir cezaya çarptırılmamı isteyeceklerdi acaba? Abu Zer koğuşa dönünce bir süre zincirlerin kan oturttuğu bileklerini oldu. Sonra Mehmet Ali ile Gökhan'ın yanlarına çıktı. Gökhan ile Mehmet Ali yine pencerenin kenarına çekilmiş, hararetli konuşuyorlardı. Ortalarında üzerinde çeşitli çizgiler ve ok işaretlerinin bulunduğu bir kağıt durmaktaydı. Mehmet Ali Abu Zer'e mahkemenin nasıl geçtiğini sordu. Abu Zer de onlara görüşmelerin kısa sürdüğünü ama hakimlerin kendisinden çok hoşlandıklarını, bu yüzden de bir ay sonra yine çağırdıklarını anlattı. Her neyse dedi Mehmet Ali ve sesini alçalttı. Yine her zamanki sakin haliyle ve tane tane konuşarak şimdi önemli düşüncelerinden söz edeceklerini açıkladı. Buradan kaçma planı yapıyoruz dedi. Bunun için Gökhan'ın buraya gelmesiyle birlikte çeşitli planlar üzerinde durduk ve çeşitli yollar düşündük. En iyisi bir tünel kazıp tüymek. Eğer başaramazsak kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Bir süre daha hücrede yatarız ve yeniden kaçmayı deneriz. Ama başarırsak kendi kendimizin çıkışını veririz. Mehmet Ali bunları anlatırken Gökhan dikkatle Abu Zer'in yüzünü inceliyordu ama hiçbir tepki göremiyordu. Mehmet Ali sözlerini bitirince bir süre soluklandı ve Abu Zer'e bu konu üzerinde ne düşündüğünü sorarak isterse bir süre düşünebileceğini söyledi. Atın ölümü arkadan olsun diye cevapladı bu soruyu Abu Zer. Yeniliği ve değişiklikleri her zaman sevmişimdir. Dolayısıyla sizinle birlikteyim. Bütün mesele tünelin uzunluğunu ve yönünü iyi hesap etmekte. Sonuçta tünelin öbür ucunu kazdığımızda komutanın masasının karşısına çıkmamalıyız. Tabii ki böyle bir durumda her ne kadar koğuşun dışına çıkmayı başarırsak da cezaevinin dışına çıkamıyoruz. Gökhan önündeki kroki ve tahmini hesapları göstererek merak etme sen dedi. Biz her şeyi ayarladık. İşin en önemli yanı bu planın fazlaca kişi tarafından duyulmaması. Cezaevi yönetiminin ve gardiyanların bu süre içerisinde en ufak bir şeyden şüphelenmemeleridir. Bu yüzden geceleri nöbetleşe çalışacağız. Gündüzleri de fazlaca dikkat çekmemek koşuluyla uyuyacağız. İçimizde en kolay dikkat çekecek kişi sensin. Bu yüzden sen gündüz mümkün olduğunca uyuma ve ortalarda gözük. Normal yaşamını sürdür. Çünkü gardiyanlar iki gün üst üste senin gündüz uyuduğunu görürlerse hemen kuşkulanırlar. Abu Zer tüm dikkatiyle Gökhan'ın anlattıklarını dinledi. Bana düşen görevi anlayabiliyorum dedi. Bana bol bol gevezelik yap diyorsunuz. Mehmet Ali gülerek Abu Zer'in dediklerini onayladı. Oysa diye konuşmasını sürdürdü Abu Zer. Boş boş gevezelik etmeyi hiç sevmem. Çevremde son derece ciddi bir insan olarak tanınırım. Ebu Zer, tüneli neyle kazacağız diye sordu. Biz her şeyi ayarladık dedi Mehmet Ali. Ve ertesi gece kazı tuvaletlerin bulunduğu bölümden ve en köşedeki tuvaletten başladı. Önce betonun tuvalet taşıyla birleştiği yerden yıpratılmadan delinmesi gerekiyordu. Bu hem zordu hem de ses çıkartmadan çok yavaş ve dikkatli hareket etmelerini gerektiriyordu. Plana göre kazı çalışması her gece yarısıyla sabah saat 6 arasında gerçekleştirilecekti ve kaçış ekibi gecede 3'er saat nöbetleşe çalışacaktı. Kaçış ekibi asıl olarak 6 kişiden oluşuyordu. Mehmet Ali, Abu Zer, Gökhan, Adanalı, bir üniversite öğrencisi iken cezaevine düşen İzmirli bir genç, bir de Diyarbakırlı bir Kürt olan Bin Ali. Zaman zaman koğuştaki bazı arkadaşlardan gözcü olarak faydalanacaklardı. Nöbeti gelenlerin yatakta bulunmadıkları anlaşılmasın diye battaniyelerin altı yastıkla dolduruluyor, içinde sanki insan yatıyormuş gibi bir görüntü veriliyordu. İlk günler betonun delinmesi işinde ikişer kişi çalışıyordu. Bir hafta süren bir çalışma sonucunda tuvalet taşının çevresindeki beton delindi ve tuvalet taşı yerinden çıkartılıp yeniden yerine oturtulabilecek bir duruma getirildi. Artık aşağıya doğru kazılıyordu. Gündüz koğuşta normal yaşam sürüyor, akşam sohbetleri devam ediyor ancak gece yarısıyla birlikte bazı kişiler yataklarından sessizce kalkıp battaniyelerin altını yastıkla kabartıp ortadan kayboluyordu. Tünelin beton kısmının kırılıp aşağıya inilip yatay kazıya başlanmasıyla birlikte artık 4 kişi aynı anda çalışıyordu. Bir kişi toprağı kazıyor, diğeri toprağı fanilalarından yaptıkları torbaya koyuyor, dışarıya taşıyor. Dışarıda bekleyen kişi ise bu toprakları diğer tuvaletlerin dağım deliğinde suyla eritip akıtıyordu. 4. kişi ise bu kişi genellikle koğuştaki gönüllülerden görevlendiriliyordu. Tuvaletlerin bulunduğu kısma en yakın ranzada yatarak gözcülük yapıyordu. Tünelin kazılması çok yavaş ilerliyordu. İşe girişeli neredeyse 2 haftalık bir süre geride kalmıştı ancak 7-8 metrelik bir ilerleme kaydetmişlerdi. Böyle kaplumbağa hızıyla giderse bir yılda bitmez bu iş diyordu Adanalı. Bu işler sabır ister diyordu Mehmet Ali onu yatıştırmak için. Senin hiç defineci arkadaşın yok mu diye sordu Abu Zer Adanalı'ya ve onun cevabını beklemeden konuşmasını sürdürdü. Benim define arayıcısı bir tanıdığım vardı. Adam kendisi gibi bu işe meraklı 3-4 kafadar daha bulmuştu. Kahvede bir köşeye çekilirler, ellerine nereden geçtiğini bilmediğim ilginç çizgilerle dolu kağıt parçaları üzerinde saatlerce kafa yorarlardı. Ve arada bir ortalıktan 5-6 gün kaybolurlar, sonra süklüm püklüm geriye dönerlerdi. Ve kendi kendilerine nerede hata yapıp defineyi ele geçiremediklerini sorarlardı. Bu adamların en hoşlandıkları şeylerden birisi de birkaç leblebiyle birkaç şişe şarabı içip saatlerce sıkılmadan define avcılığından söz etmekti. Hiçbir zaman onlarla birlikte define peşine düşmememe karşın sırf onların bu güzel serüvenlerini ve tatlı sohbetlerini dinlemek için masalarına otururdum. Bu işler Mehmet Ali'nin dediği gibi sabır ve direnç ister. Kaldı ki burada uğraşacak başka bir işimiz de yok. Sonunda başaramazsak bile yitirdiğimiz zaman için üzülmemiz gerekmeyecek. Önemli olan çabuk sonuçlanmasından çok sağlam ve paçayı ele vermeden işi başarmamız. 24. günün gecesi gözcü koridorda bir takım sesler duydu. Koridorun başındaki koğuşun kapısı açılmış, kalabalık bir grup odaya girmişti. Hemen daha önce belirledikleri şekilde toprakları tuvalette eriten arkadaşım uyardı. O saatte bu işte görevli İzmirliydi. Tünelde çalışanlar da Mehmet Ali ve Gökhan'dı. Adanalı işareti alınca derhal yan tuvalete geçti ve herhangi bir tehlike anında işaretleşmek için kullandıkları ipi çekti. Mehmet Ali ipin çekilmesini önce tam hissetmedi. Ancak ip yeniden arka arkaya birkaç kez çekilince Gökhan'ı uyardı ve işlerini bıraktılar. Tünel çok dardı ve içinde ancak emekleyerek veya sürünerek ilerlenebiliyordu. Mümkün olabildiğince hızlı hareket ederek tünelin başına ulaştılar. Dışarı çıkıp tuvalet taşını eski yerine yerleştirdiler ve üstlerini başlarını temizleyip yüzlerini ve ayaklarını yıkadılar. Mehmet Ali çevreyi bir daha kontrol etti. Aferin Adanalı'ya dedi kendi kendine. Çevrede dikkat çekebilecek hiçbir iz bırakmamış. Mehmet Ali hızla koğuşa girip yatağına yattı. Bu sırada ayak sesleri kendi koğuşlarına yönelmişti.